Ayrım 13, sayfa 113. Siz dün akşam telefon eden polis misiniz? Anais döndü ve petrol mavisi anorağının içinde çök gibi ince bir adamla karşılaştı. Gerçekten de tüy siklet biriydi. Islak haliyle 50 kilo çeken, 1,70 boyunda bir adamdı. En ufak bir rüzgarda havalanacakmış gibi bir hali vardı. Anais polis kimliğini çıkardı. Başkomiser Anais Çatelet, Bordo Emniyet Müdürlüğü. Bernard Rampal dedi adam. Büyük bir coşkuyla elini sıkarken, Mayoral, hayvan yetiştiricisi ve konokedor. Dipnot, mayoral, çoban, konokedor, uzman. Uzman, hayvanların seceresi, dövüşlerin kronolojisi, hayvan yetiştiriciliği her şeyden önce bir hafıza işidir. İşaret parmağını çakağına koydu. Her şey burada. Yağmur damlaları adamın gümüşü renkli saçlarına düşüyor, ancak sanki bir kuğunun tüyleriymişçesine içine nüfuz etmiyordu. Dış görünümü oldukça şaşırtıcıydı. Jokey omuzları, kül rengi ve kırış kırış olsa da küçük bir çocuk yüzü. Sesi de dış görünümüne uygundu. Narin ve tiz. Anais, yarım ton ağırlığında farklı bir hayvan yetiştiricisi hayal etmişti. Adamın erkekliği başka yerlerde gizli olmalıydı. Derin mesleki bilgisinde. Duygusal değerlendirmelerden uzak, otoriter iş anlayışında. Boğamı öldüren o pisliği bulacaksınız değil mi? O pislik bir de adam öldürdü. İnsanlar oldum olası birbirini öldürüyor. Sizin pislik öfkesini savunmasız bir hayvandan çıkardı. Bu görülmüş bir şey değil. Bu sizin bütün yıl boyunca yaptığınız bir şey değil mi? Konokedor kaşlarını çattı. Yoksa siz de şu Corrida karşıtı çatlaklardan biri misiniz? Çocukluğumdan beri Corrida'ya giderim. Anais her seferinde bu yüzden hastalandığını söylemedi. Mayoral'in yüzü hafifçe kızardı. Bu Ganaidera kime ait? Bordülü bir iş adamına, boğa güreşi tutkunu. Ona haber verdiniz mi? Elbette. Nasıl bir tepki verdi? Buradaki herkes gibi tiksindi. Anais patronun adını ve telefon numaralarını not etti. Ganaderya'nın tüm personel gibi onu da sorgulaması gerekiyordu. Çiftliğin duvarları arasında bir suçlu olabileceği varsayımını göz ardı edemezdi. Ancak jandarma sorgulama işini daha önce yapmış olmalıydı. Beni izleyin dedi adam. Hayvanın bedenini saman ambarında sigortacılar için sakladık. Anais hayvan yetiştiricisinin kötü bir şey yapıp yapmadığını düşündü. Delilleri bozmak gibi. Kuru ot ve çamur dolu bir saman ambarına girdiler. İçeriye kutup soğuğu hakimdi. Islak ot kokusunun yerine organik bir koku almıştı. Çürümüş etin pis kokusu. Hayvan cesedi ambarın tam ortasındaydı. Bir örtünün altına gizlenmişti. Adam hiç tereddüt etmeden örtüyü çekti. Bir sinek bulutu havalandı. Pis koku arttı. Simsiyah olmuş leş oradaydı. Kocaman çürüme nedeniyle şişmiş. Gece gördüğü kabusları hatırladı. Bir morgda çalışan yüzleri olmayan adamlar. Karkasların asılı olduğu çengeller, kadife kurdelelerle süslenmiş gibi pırıldayan, derileri bozulmuş sığırlar. Sigorta eksperinin bugün gelmesi gerekiyor. Ondan sonra gömeceğiz. Anais cevap vermedi. Eliyle ağzını burnunu kapatmıştı. Kafası kesilmiş bu koca leş, antik çağda yaşam ve doğurganlık gücü vermesi için kurban edilen boğaları getirmişti aklına. Büyük şanssızlık dedi hayvan yetiştiricisi. Bir quattrino arenaya çıkmaya hazırdı. Dipnot, Quattrino. 4 yaşını tamamlamış boğa. İlk kez ve son olarak. Gerçekten de yıl boyunca bizi rahatsız eden şu militanlar gibi konuşuyorsunuz. Bunu bir kompliman olarak kabul ediyorum. Öyleyse haklıyım. Burnum bir köpeğinki gibi bu pisliklerin kokusunu alıyor. Başını dik tut. Aksi takdirde bu sorgulamadan bir şey çıkmayacaktı. Ben bir polisim dedi Anais kararlı bir ses tonuyla. Düşüncelerim sadece beni ilgilendirir. Bu boğanın ağırlığı neydi? 550 kilo civarında. Otladığı yere kolay ulaşılabiliyor muydu? Boğaların otlaklarına asla kolay ulaşılamaz. Ne yoldan ne de patikadan. Sadece atla gidilebilir. Anais hayvanın çevresinde dolandı. Katili düşünüyordu. Böyle iri bir hayvana saldırmayı göze aldığına göre son derece kararlı olmalıydı. Ve mizanseni için bu kelleye ihtiyacı vardı. Hiç tereddüt etmemişti. Toplamda kaç boğanız var? Yaklaşık 200. Birçok otluğa dağılmış halde. Ölen boğanın otluğunda kaç hayvan vardı? 50 kadar. Anais, eli hala ağzında yerde yatan kütleye yaklaştı. Hayvanın siyah kılları mat ve soğuk bir görünüm almıştı. Nemden ıslanmış bir haldeydi. Yerde kımıldamadan yatan bu leş, bakım çukurundaki bir sahnenin benzeriydi. Kurban, Philip Drury'un bir yansıması. Philip Drury, Minotaurus'u ve kurbanı temsil etmesi gibi bu başsız boğa da hem mutlak tanrıyı hem de ona kurban edilen hayvanı simgeliyordu. Sizce saldırgan hayvana nasıl yaklaşmış olabilir? Uyuşturucu iğne atan bir tüfekle. Onu uyuşturdu ve kafasını kesti. Ya diğer hayvanlar? Kaçmış olmalılar. Bir boğanın ilk refleksi kaçmaktır. Anais bu paradoksu biliyordu. Dövüş boğaları saldırgan olmazdı. Onu saldırgan gösteren, savunmacı, taşkın ve düzensiz hareketleriydi. Yemine zehir konmuş olamaz mı? Hayır. Kışın onlara sadece saman ve piyenso verilir. Bir gıda takviyesi. Ayrıca yemler çobanlarımız tarafından hazırlanır. Bu uyuşturucu iğne atan bir tüfeğin işi. Aksi mümkün değil. Çiftlikte anestezik bulunduruyor musunuz? Hayır. Bir hayvanı uyutmamız gerekirse veteriner çağırıyoruz. O da ilacı ve tüfeğiyle geliyor. Dövüş boğalarıyla yakından ilgilenen birini biliyor musunuz? Binlerce. Her feriyada gelirler. Dipnot, feriya, panayır, fuar. Arazilerinize izinsiz giren kimse olup olmadığını kastetmiştim. Bir serseri. Hayır. Anais hayvanın kuyu gibi açık boğazını inceliyordu. Kaslar ve etler mor bir renk almıştı. Bir sepet dolusu karadut gibi. Yüzeyde pullanmış minik kristaller görülüyordu. Bana öldürme biçiminden bahsedin. Nasıl yani? Boğa arenada nasıl öldürülür? Adam kendinden emin bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Matador kılıcını kabzanın demir siperine kadar boğanın ensesine saplar. Kılıcın uzunluğu nedir? 85 santimetre. Artere veya akciğer damarlarından birine ulaşması gerekir. Anais bir an kılıcın etleri ve organları parçalayarak hayvanın siyah kalın derisine saplandığını gördü, hissetti. Taş basamaklarının üzerindeki korkmuş küçük kızı hatırladı. Kahkahalar atan babasının kollarına sığınıyordu. Pislik herif. Ama ondan önce pikadorlar mızraklarıyla hayvanın ense bağını keser dedi Anais. Dipnot, pikador. Boğa görüşünde hayvana mızrakla saldıran atlı. Evet, ardından da banderillolar işe devam eder, yarayı derinleştirir ve kanamayı arttırırlar. Dipnot, banderillo. Boğa güreşinde matadora yardımcı olan elindeki okları banderilla, boğaya saplayan güreşçi. Madem cevapları biliyorsunuz, neden bu soruları soruyorsunuz? Ölümle sonuçlanan aşamalar hakkında fikir sahibi olmak istiyorum. Tüm bunlar daha fazla kan akıtmak için değil mi? Hayır, tüm bunlar hayvanın içinde olup bitiyor. Matador akciğerlere dikkat etmek zorunda. Boğa kan tükürürse halk bundan hoşlanmaz. Beni şaşırtıyorsun. Kılıç ne peki? Öldürücü darbe mi? Canımı sıkıyorsunuz. Tam olarak neyin peşindesiniz? Saldırganımız bir matador olabilir. Daha çok bir kasap diyebilirim. Aynı şey değil mi? Mayoral kapıya doğru yöneldi. Görüşme bitmişti. Anais bir kez daha sorgusunu berbat etmişti. Adamı kapıda yakaladı. Yağmur dinmişti. Belli belirsiz bir güneş avluya sızıyor. Su birikintileri ayna gibi parlıyordu. Hatasını telafi etmesi gerekiyordu. Ama sormaktan kendisini alamadı. Dövüş boğalarının hiç dişilerle birlikte olmadıkları doğru mu? Testislerinin dolu olması onları daha mı saldırgan yapıyor? Bernard lampalına döndü. Sıkılı dişlerinin arasından konuştu. Boğa güreşi bir sanattır. Ve bütün sanatların kendi kuralları vardır. Çok eski kurallar. Bana otlakta birbirlerine bindikleri söylendi. Arkadan düzülmüş boğalar arenada çok daha kötü, öyle değil mi? Buradan gidin. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun. Anais arabasının direksiyonunda kendine küfrediyordu. Dün golfçi doktoru sorgularken uğradığı başarısızlıktan sonra boğa yetiştiricisiyle de aynı şey olmuştu. Elinde olmadan saldırganlaşıyordu. Tabii böyle çocukça saldırılarla, iki paralık tahriklerle her şeyi berbat ediyordu. Bir cinayet soruşturması yapıyordu ve o burjuvalarla çatışma içerisinde asi bir punk gibi davranıyordu. Kan beynine hücum etmişti, yüzünü soğuk ter basmıştı. Sorguladığı bu adamlardan biri savcıyı ararsa işi biterdi. Daha tecrübeli, daha ölçülü başka bir soruşturmacı atarlardı. Villeneuve de Marsan'da durdu. Burnunu sildi, gargara yaptı ve burnuna sprey püskürttü. Jandarmaya gidip gitmeme konusunda kararsızdı. Hiç olmadığı kadar diplomatça davranması gerekiyordu. Ve şu an bunun için yetersiz olduğunu hissediyordu. Bu iş için Lekoz'u görevlendirecekti. Dış ilişkilerde mükemmeldi. Arabayı vitese taktı ve hızla hareket etti. Bu kez devlet yollarını tercih etmedi. Önce N10, sonra E05 yoluna çıktı. Bordo'ya dönüyordu. Cep telefonu çaldı, hemen cevap verdi. 180 km hızla gidiyordu. Benim Lekoz, bütün gece internette çalıştım ve bu sabah da nüfus idaresini ve sosyal hizmetleri aradım. Bana özet geç. Philippe Duruy 1988'de Cayenne'de doğmuş. Ailesi bilinmiyor. Annesinin kimliğine ulaşamıyor muyuz? Hayır, X olarak doğmuş. Eğer dosyasını açmak istiyorsak mahkemeden izin çıkartmak gerekiyor ve dipnot, X doğum. Fransa'da annenin bebeği doğurduktan hemen sonra terk ettiği ve çocuğun annesinin kimliği hakkında hiçbir şey öğrenme hakkı olmadığı bir uygulama. Devam et. Çocuk koruma servisinin himayesine verilmiş. Bir koruyucu aileden diğerine geçmiş. Gittiği her aileden ya hemen geri gönderilmiş ya da çok az kalmış. 15 yaşında Lille gelmiş. Restorancılık alanında profesyonel yeterlik sertifikası almak üzere kursa başlamış. Kantinlerde çalışmak için.
Birkaç ay sonra her şeyden vazgeçmiş ve köpekli bir punk olmuş. Ranger botlar bir çoban köpeği ve yollar. İzine 2 yıl sonra Gorillak Festivali'nde rastlanıyor. O ne? Sokak tiyatrolarının katıldığı bir festival. Uyuşturucu bulundurmaktan sorgulanmış. Yaşı küçük olduğu için serbest bırakılmış. Ne tür uyuşturucular? Amfetamin, ekstasi, asit. Ayrıca en az iki kez daha sorgulanmış. Bir rock festivali ve bir rave partisi sırasında. Nisan 2008'de Cambrai, 2009'da Milo. Uyuşturucu bulundurmaktan mı? Daha ziyade kavga çıkarmaktan. Dostumuz kavgacı biriymiş. Bar fedaileriyle dalaşıyormuş.
Anais, kurbanın etten ziyade kemikten oluşan bedenini gözünün önüne getirdi. Demek ki çocuk gözünü budaktan sakınmayan biriydi. Ya da her seferinde kafası iyiydi. Ancak kesin olan bir şey vardı. Her ne olursa olsun ona zorla bir şey enjekte etmek söz konusu olamazdı. Katil ona tatlılıkla yaklaşmıştı. Peki son zamanlarda? Elimdeki bilgilere göre en son geçtiğimiz Ocak ayında ortaya çıkıyor. Bordeaux'da mı? Paris'te. Başka bir konserde. Elize Montmartre. 24 Ocak 2010. Drew yine kavgaya karışmış. Üzerinde 2 gram marihuana varmış. Goddor karakolu, ayılma hücresi, gözaltı. 18 saat sonra yargıç kararıyla serbest kalmış. Muayeneye gönderilmemiş mi? 2 gram bireysel kullanıma giriyor. Sonra bakım çukuruna kadar bir şey yok. Burada Ocak ayının sonunda geldiği sanılıyor. Evsizin geçmişini daha fazla irdelemenin gereği yoktu. Sadece son günleri yeterliydi. Kenar mahalle sakin olmayan katil karşılaştığı son kişiydi. Diğerlerinden haber var mı? Caffar geceyi evsizlerle geçirdi. Bu haber başkomiserin yüreğini ısıttı. Emrine rağmen Lekoz da Caffar da uyumak için eve gitmemişti. Biri hepsi Anais için. Ne bulmuş? Pek bir şey yok. Anlaşılan Duru'yu başkalarıyla kolay ilişki kuran biri değilmiş. Ya sığınma merkezleri, aş evleri? Şu sıra oraları araştırıyor. Peki ya Conant? Video kayıtları hala izliyor ancak şu ana kadar bir sonuç yok. Duru hiçbirinde görünmüyor. Zak? Haber yok. Sabah ilk iş olarak torbacılarla ilgilenecekti. Anlaşılan ondan mola vermesini istemişsin. Lekoz bunu imalı bir ses tonuyla söylemişti. Ama Anais'in alınganlıklarla ulaşacak zamanı yoktu. Aklına başka bir şey geldi. Caffar'ı ara. Ona köpeği araştırmasını söyle. Ne köpeği? Hayvan barınaklarını aradık. İtten hiç iz yok. Üstelik cinsini bile bilmiyoruz. Büyük olasılıkla öldürüldü ve gömüldü. Kasapları sorgulayın. Pazarları, et toptancılarını. Duruyu gibi heriflerin hayvanlarını beslemek için her zaman bir planları vardır. Kısa bir sessizlik oldu. Lekoz afallamış gibiydi. Tam olarak ne arıyorsun? Bir tanık. Duruyu başka bir adamla, ona uyuşturucuyu enjekte etmiş kişiyle birlikte görmüş birine. Bunun cevabını bir kasapta bulursak çok şaşırırım. Giysiler konusuyla da ilgilenilsin diye ekledi Anais. Duru büyük ihtimalle ihtiyaç fazlası ürün mağazalarından veya Emmaüs'ten giyiniyordu. Aldığı son şeylerin listesini istiyorum. Dipnot, Emmaüs. 1949 yılında Fransa'da Keşiş Pierre, Henry Gross tarafından kurulmuş, günümüzde 36 ülkede faaliyet gösteren ve evsizlere, yoksullara, eski mahkumlara, göçmenlere giyecek, giysi, barınak, mobilya vesaire yardımı yapan uluslararası bir insani yardım vakfı. Büyük ihtimalle dilenerek para buluyordu. Haklısın. Nerede dilendiğini de bulmalıyız. Bizden önce bu işi biri yaptı anlıyor musun? Onu buldu, gözledi, araştırdı. Siz de onun yolundan gidin. Belki izine rastlarsınız. Duru'nun yeni fotoğrafları var mı? Antropometrik fotoğraflar, evet. Resimleri sorguladığınız heriflere gösterin. iPhone'uma da gönder. Tamam. Peki ben ne yapayım? Anais onu Akitanya bölgesinde yazılmış imajen ve ketamin reçetelerini ve ürün stoklarını kontrol etmesi için anesteziklerin peşine saldı. Kliniklerde veya üretim birimlerinde bazı hırsızlık olayları meydana gelmiş olabilirdi. Lekoz keyifsiz bir şekilde kabul etti. Telefonu kapatmadan önce genç kadın ondan Villeneuve'de Marsan jandarmasına telefon etmesini ve onların tarafında bir gelişme olup olmadığını öğrenmesini istedi. Çok kibar davranmasını da tembihledi. Bordeaux'a yaklaşıyordu. Kısa bir an saçları jöleli polisi düşündü. Lekoz'un özel bir durumu vardı. Zengin yaşantısı ile aldığı maaş örtüşmüyordu. Bu zenginlik aileden de gelmiyordu. Lekoz emekli bir mühendisin oğluydu. Er ya da geç iç işleri bu konuyla ilgilenecekti. Ama Anais bu zenginliğin kaynağını sorgulamıyordu. Çünkü cevapları biliyordu. Lekoz'daki değişim 2008'deki Felix Ford Caddesi'ndeki bir köşk soygununun ardından başlamıştı. Lekoz işin içinde değildi. Ama soruşturmayı o yapmıştı. Medoc'taki bir Grand Cru'nun da sahibi olan yaşını başına almış mülk sahibi baronesi birçok kez sorgulamıştı. Bu karşılaşmadan sonra Lekoz Rolex saat takmaya bir Audi TT kullanmaya ve harcamalarını limitsiz Black Card'la yapmaya başlamıştı. Dipnot, Black Card, bankaların seçkin müşterilerine verdiği Visa kredi kartı. Hırsızları bulamamıştı ama meslektaşlarının deyişiyle aşkı bulmuştu. Beraberinde belli bir konforu getiren aşkı. Tersi olsa bu hikayeye kimse şaşırmazdı. Yeniden telefonu çaldı. Bu kez Caffar'dı. Neredesin diye sordu Caffar. Bordo'ya dönüyorum. Sen bir şey buldun mu? Raoul'u buldum. O kim? Öldürülmeden önce Duru'yu son gören herif. Şakakları yeniden ter içinde kalmıştı. Ateşi vardı. Direksiyonu bırakmadan şurubundan büyük bir yudum aldı. Anlat. Raoul sol yakada Stalingrad yakınlarında rıhtımlarda yaşayan bir evsiz. Duru'yu ara sıra onu ziyaret ediyormuş. En son ne zaman görmüş? 12 Şubat Cuma akşama doğru. Cinayetin işlendiği varsayılan akşam. Önemli bir tanık. Söylediğine göre Duru'nun bir randevusu varmış. Aynı akşam. Kiminle? Bir melekle. Ne? Raoul'un söylediği bu. Daha doğrusu Duru'yu ona böyle söylemiş. Anais hayal kırıklığına uğramıştı. Kafası iyi, alkolik birini sayıklamasıydı. Karakola götürdün mü? Bizimkine değil. Düz sokağındaki karakola. Neden oraya? Daha yakın. Ayılma hücresinde. Sabahın onunda mı? Hele herifi bir gör. Tam bir fenomen. François de Sordi'ye gidiyorum. Sonra oraya uğrayacağım. Onu bizzat sorgulamak istiyorum. Telefonu kapattı. Yeniden umutlanmıştı. Sonunda bu koşturmacanın karşılığını alacaklardı. Kurbanın yaptığı en ufak şeye, en ufak harekete kadar her şeyi yeniden oluşturabileceklerdi. Katille son temasına kadar olan her şeyi. Duru'nun fotoğraflarının MMS'le gelip gelmediğini kontrol etti. Telefonunda bir sürü antropometrik fotoğraf buldu. Genç punk'ın rahatsız edici bir havası vardı. Kirpi gibi diken diken simsiyah saçlar, sürme çekilmiş kömür karası gözler. Şakaklarında, burun kanatlarında, dudaklarının birleşme yerlerinde piercingler. Philip Duru tam bir bağdaştırmacılığı temsil ediyordu. %50 punk, %50 gotik, %100 hardstyle. Dipnot, hardstyle. Hızlı ve sert tekno müzik türü ve bu müziğin tutkunu kişi. Şehre girdi ve rıhtımlar boyunca yol aldı. Güneş, Queen Kong ses meydanına geri dönmüştü. Sağanakla yıkanmış gökyüzü, hala yağmurdan parlayan binaların üzerine göz kamaştırıcı maviliğini yansıtıyordu. Clemenceau Caddesi'ne saptı. Zenginlerin ikamet ettiği Grand Home semtini ardında bıraktı. Sonra şehir merkezinden ayrılmak için Judik sokağına girdi. Yönünü bulmak için düşünmüyordu. Biraz kendisi, biraz da refleksleri GPS işlevi görüyordu. François de Sordi sokağı. Ofisine daldı ve o postalarını kontrol etti. Kriminal polis koordinatörünün yakışıklı arabın raporu gelmişti. Önemli bir ayrıntı vardı. Çukurun dibinde bas kıyılarına özgü bir planktona ait partiküller bulunmuştu. Aynı organik maddeye hafızasını kaybetmiş adamın Pierre Janet hastanesinde yatan kovboyun tırnak altlarında da rastlanmıştı. Daha fazla bilgi almak için telefonuna sarıldı. Suç mahalliyle iri yarı adım arasında doğrudan bir bağlantı vardı. Dimon raporda yazdıklarını tekrarladıktan sonra ekledi. Matthias Freire adında bir psikiyatr tanıyor musunuz? Evet. Bu davadaki uzmanınız mı? Henüz bir uzman atamadık. Üstelik bir şüphelimiz bile yok. Neden? Dün gece beni aradı. Ne istiyormuş? Tahlil sonuçlarımızı öğrenmek. Suç mahallindekilerin mi? Hayır, amnezik adamdan alınanların. Ona söylediniz mi? Bana sizin adını aradığınızı söyledi. Aynı plankton çukurunda bulunduğundan ona da bahsettiniz mi? Dimon cevap vermedi. Bir itiraftan daha anlamlıydı. Ne psikiyatra ne koordinatör öfkeleniyordu. Herkes kendi yolunu izliyordu. Her şeye katlanmak gerekiyordu. Tam telefonu kapatıyordu ki koordinatör devam etti. Sizin için başka bir şeyim daha var. Raporumu size gönderdiğim sırada başka sonuçlara da ulaştım. Hiç ummadığım bir şey. Nedir? Çukurun cidarlarında kimyasal bir dönüştürme denedik. Islak bir yüzeyden bile parmak izi almaya yarayan bir teknik. Alabildiniz mi? Kısmen ve bunlar kurbana ait değil. Amnezik adamınkilerle karşılaştırdınız mı? Henüz bitirdim. Parmak izleri ona da ait değil. Çukurda başka bir adam varmış. Anais'in tüm vücudu karıncalandı. Üçüncü bir adam. Katil mi? Size sonuçları göndereyim mi diye sordu Dimon Anais'in sustuğunu görünce. Bunu çoktan yapmalıydınız. Başkomiser hoşça kalın bile demeden telefonu kapattı. Her türlü baştan çıkarmış stratejisinin üstünden sanki binlerce ışık yılı geçmişti. Artık aynı yerde değildi. Sadece soruşturması önemliydi. Düz sokağındaki karakola doğru yola çıkmadan önce Zak'ı aradı. Geldiğinde onun ofiste olmadığını fark etmişti. Zak, yeni bir şey var mı? Hayır, hala torbacılarla beraberim. Bazıları Duru'yu tanıyor ama kimsenin bu kadar saf bir uyuşturucudan haberi yok. Ya sen, boğa içtiricisinden bir şey çıktı mı? Anlatırım. Senden bir şey yapmanı istiyorum. Pierre Janet Littisas Hastanesi'ne uğra ve adamımızın hala orada olup olmadığını kontrol et. Psikiyatr Matthias Freire'ye haber ver. Öğleden sonra yeni bir sorgulama için uğrayacağım. Psikiyatr mı yoksa amnezik adamı mı? İkisini de. Ayrım sonu sayfa 124. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Mayoral. M-A-Y-O-R-A-L. Conocedor. C-O-N-O-C-E-D-O-R. Quatreno. C-U-A-T-R-E-O-N. Pienso. P-I-E-N-S-O. Feria. F-E-R-I-A. Picador. P-I-C-A-D-O-R. Banderillo. B-A-N-D-E-R-I-L-L-E-R-O. Caen. C-A-E-N. Lille. L-I-L-L-E. Aurillac. A-U-R-I-L-L-A-C. Cambrai. C-A-M-B-R-A-I. Milou. M-I-L-L-A-U. Élysée Montmartre. E-L-Y-C-E-E. M-O-N-T-M-A-R-T-R-E. Gouttor. G-O-U-T-T-E-D-O-R. Emmaüs. E-M-M-A-U-S. Félix Faure. F-E-L-I-X-F-A-U-R-E. Grand Cru. G-R-A-N-D-C-R-U. Rolex. R-O-L-E-X. Audi TT. A-U-D-I-T-T. Blackcard. B-L-A-C-K-C-A-R-D. Roll. R-A-O-U-L. Stalingrad. S-T-A-L-I-N-G-R-A-D. Düz. D-U-C-A-U. Hardstyle. H-A-R-D-S-T-Y-L-E. Queen Consess. K-U-Q-U-I-N-C-O-N-C-E-S. Clemenceau. G-L-E-M-E-N-C-E-A-U. Grand Homes. G-R-A-N-D-S-H-O-M-M-E-S. Judaic. J-U-D-A-I-Q-U-E.